Çok defa sorulan bir soru, bir kere daha soruluyor. Malınızla, canınızla cihat ediniz deniliyor. Biz imkanlarımız nispetinde veremiyoruz. Veremediğimizin sebebi nedir deniyor. Belki soru bu şekliyle, bu kelimelerle tevcih edilmemişti ama hemen aynı manada birkaç defa aynı soru sorulduğu kanaatindeyim. Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde Cenab-ı Hak malınızla canınızla mücadele edin dediğini bilemiyorum ama fakat çok yerde dediği muhakkak. Açık kapalı bir sürü yerde şahsi hayatınızın tekamülü, ailevi hayatınızın Müslümanca teminat altında olması, bulunduğunuz yerde İslami hayatın üfül üfül esip durması ve bulunduğunuz memlekette İslami ruh ve şuurun hakimiyeti ki böyle bir ruh ve şuur hakim olmadıktan sonra insan beş başı mamur olarak Müslüman olması, Müslüman kalması, Müslüman yaşaması mümkün değildir desek mübalağa yapmış olamayız. Hususiyle günümüzde İslami hayatın çok iyi darbelenmesi karşısında büyük İslam içtimaiyatçıları gerçek bir Müslümanlığın ancak İslami bir topluluk içinde mümkün olabileceği hususunda ittifak halindedirler. Çarşı aynen sizin düşüncenize göre tanzim edilmemişse, pazar ona göre değilse, insanlığı insanlığa yükseltme müesseseleri, bütün marif yuvaları aynı duygu ve düşüncede sizin elinizden tutmuyorsa, bir Hızır ışığı gibi daima gideceğiniz yolda önünüzde yürümüyorsa, sonsuzluğa gitmede size ışık tutmuyorsa, şayet siz birkaç adım yürüseniz bile bir yerde takılır kalırsınız, bir yerde düşersiniz, bir yerde sürçersiniz, bir yerde Müslümanlık adına çok tavizler verirsiniz, hasılı kelam beş başı mamur Müslüman olarak yaşamaya muvaffak olamazsınız. Bir yerde toplum önünüzü keser, bir yerde sokak önünüzü keser, dev gibi, ejderha gibi. Bir yerde öğretilen şeyler önünüzü keser, bir yerde eğitimdeki yanlışlık önünüzü keser. Günümüze ait tabirlerle meseleyi arz ettim. Binaenaleyh, Müslümanca yaşamanın yolu, müeyyidatın kemali ciddiyetle ele alınmasıyla ancak mümkün olacaktır. Müeyyide dediğimiz şey, dinin anlatılması, insanların vicdanlarının uyarılmaları, insanın bir yolcu olduğunun insana hatırlatılması, çok uğradığı yerlerden buranın sadece bir yer olduğunun ona hatırlatılması, buraya geldiği gibi buradan da göçüp gideceği kendisine hatırlatılmalı. Ve sonra esas yurdu, esas evi neresiyse işte oraya varacağı kendisine hatırlatılmalı. Bu hatırlatılma işinin yapılması lazımdır ki biz buna malıyla, canıyla cihat diyoruz. Ben kısaca arz edeceğim bunu. Bu işe teşne gönüller için bu mevzuda söylenecek her söz zaittir. Ben arkadaşlarımız içinde davranışlarını sahabiden sonra çevrede misal olarak anlatacağım kadar ileri seviyede arkadaşların bulunduğunu Cenab-ı Hakk'ın bir nimeti olarak daima arz ettim, ifade ettim. Bir kere daha onun bir nimeti ve ihsanı olarak bunu yad eder, minnet ve şükranla huzuru kibriyasında iki büklüm olurum. İki büklüm olurum ki çok kurak bir dönemde, zeminimizin hiçbir şey bitirmediği bir dönemde, semamızın bir damla yağmur vermediği bir dönemde Cenab-ı Hak bu kadar hissi semahatle coşmuş, imana ve Kur'an'a hizmetle gerilmiş arkadaşları yeniden İslam'a ve Kur'an'a bağışladı diyeceğim. Ölümden bir milleti geriye döndürdü diyeceğim. Haristanımızı yeniden bir bahistana, bir bostana, adeta bir cennete çevirdi diyeceğim. Ona binlerce hamd ve sena olsun. Yapanlar biliyorlar, malla, canla mücadele nasıl olur, bunu biliyorlar. Ve zannediyorum, şimdiye kadar bana sorulan bu soruda, umumiyet itibariyle sinesi bu mevzuda havalanmış böyle, ciddi gerilime geçmiş, samimi vicdanlar tarafından hep soruldu. Yani bu sorunun maksadı şu idi, acaba mahşeri vicdanda aynı duygu ve aynı düşünceyi nasıl uyarabiliriz? Nasıl uyarabiliriz ki geçmekle mükellef olduğumuz zaman tünelini biraz daha hızlı aşalım? Hariçte ve dahilde Müslümanın her halini gözetleyen, kontrol eden, her müsbet davranışını engellemek isteyen, Kur'an-ı Kerim'in hainetül a'yun dediği, hain gözler görmeden esas varılacak yere varılsın, aşılması gerekli olan yerler aşılsın, tepeler aşılsın, geçilmesi gerekli olan tehlikeli yerler de kandan irinden deryalarda geçilmiş olsun. Yoksa binbir engelleyici şeyle Müslümanların karşısına dünya çıktığı zaman, şimdi bir senede aşabildikleri yeri belki o zaman 10 senede ancak aşabilirler. Küfrü de uyardıklarından dolayı varacakları yere katiyen varamazlar. İşte bu noktadan Müslümanların meseleyi daha hızlıca ele almaları icap etmektedir. Şimdi ellerindeki imkanlarıyla bir senede böyle bir irfan yuvası dikebiliyorlarsa, ihya edebiliyorlarsa kendilerini biraz daha sıkı bir senede böyle 2 tane ihya etmeleri lazımdır. Bugün verecekleri şeyden pişmanlık duymayacaklardır. Çünkü yarını ihya etmiş olacaklardır. Ve yarının nesilleri kendilerine düşeni yapacaktır. Eğer bugün bugünün insanına düşen vazife bir hakkın yapılamazsa şayet yarın bizim şu andaki gücümüz, bu kuvvetimiz bununla var olsak bile bununla çok şey yapamayacağız. Zira o gün karşımıza daha güçlü şeyler çıkacak, daha kuvvetli engeller çıkacak. Bu güçle oralara varamayacağız. Bu itibarla sahabe-i kiram gibi her zaman haritaya bakınca siz de bakın ve ders alın. Kendilerinden sonra 30 sene içinde avam ifadesiyle arz edeyim, kıvırıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zimamdarlığına teslim ettikleri bir dünya, kemmi ve keyfi buğutlarıyla kendilerinden sonra gelen Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılarınkine hemen denktir. Bu denk dediğim saha sadece 4 büyük halife döneminde olmuştur. Hatta bu noktaya Seyyidina Hazreti Osman döneminde ulaşılmıştır. Bu meselenin bir yönüdür. Bunu zahiri bir istibdat, Büyük Söz Sultan'ın ifade ettiği gibi kalplere bir baskı, vicdanlara bir baskı şeklinde almayın bunu. Kalplerin tesiri, gönüllere meselenin sevdirilmesi, akılların emri amade kılınması ve gittikleri yerlerde adeta çığ çığ Müslümanlığın gelişmesi ve onu da bir kültür devrinin, bir ilim, bir irfan devrinin takip etmesi hala batıyı hayran bırakacak. Bıraksa ne olur, bırakmasa ne olur? Fazilettir, düşman da itiraf ediyor. Hala batıyı hayran bırakacak bir ufka, bir noktaya, bir kuşağa ulaşmışlardır. Müslümanlaştırma olmuştur. Bugün dahi oralarda Müslümanlık hesabına bir kaynaşma varsa şayet, onların o mübarek, nurlu, bereketli, ihlaslı elleriyle atılan tohumların neticesidir. Çok önemli bir husustur ve ben şu 15-20-30 senelik hayatımda bu meselelere bakarken, bu mevzu karşısında bir an hayranlık duymadığım olmadı yani. Hep hayranlıkla baktım, bu nasıl iştir dedim böyle. Nasıl bu işi bu kadar çabuk çevirdiniz? Nasıl bu zimamdarın eline bütün böyle kıvırdınız, bu işi teslim ettiniz? Aklım almıyor. Bunun bir tek manası var. Bütün malın ve can adına her şeyin feda edilmesi gerekli olan bir zamanı çok iyi ayarladılar. Neyi ne zaman vermeleri gerektiğinde zamanı çok iyi ayarladılar. Mesela bir gün kendilerine Mekke'den dışarıya çıkın dendiğinde arkadan ağlayan çocukları vardı, meleyen koyunları vardı, bağışlayın, böğüren sığırları vardı. Bunlara hiç bakmadan, dönüp bakmadılar böyle. İbrahim'i bir ruhla, Halil'i bir ruhla çocuğunu, hanımını bir yere bıraktı ve arkasına dönmeden çekip gitti yoluna. Hazreti İbrahim gibi sorsalardı Hazreti Ebu Bekir'e, niçin arkana dönüp bakmadın, bir insanım diyecekti. Ayşe'nin baba baba diye yalvarışlarına dayanamaz belki döner bakardım. İhtimal ki kalbime 2 muhabbet girerdi. Ve bana denirdi ki, ya Ebu Bekir, bir kalpte 2 muhabbet olmaz. Ben de al birini derdim İbrahim Ethem gibi. Bu ruhla hiç tereddüt etmeden zaman çok güzel ayarlanmıştı. O zamanda her şeyin feda edilmesi lazım geliyordu. Ama o zamanda feda ettikleri şey maddi ve manevi olarak kat katı daha sonra Allah tarafından kendilerine ihsan edildi. Mümin Mekke'de servetini bırakmıştı ama fakat Medine'de Allah 3-5 sene içinde onun kat katını verdi. Aklınız alır mı sizin? Orada Efendimizin kerime-i muhteremeleri, zevcesi Ümmü Gülsüm'ü dahi bırakıp ayrılan Hazreti Osman Medine'ye gittikten sonra o kadar zengin olmuştu ki o Ceyşül Hüsre dediğimiz Tebuk'a giden orduyu teçhiz etme mevzunda diyorlar ki 500 deveyi yüküyle verdi. Aklınız alır mı? Kısa zaman içinde bu servet nasıl kazanıldı? Allah Mekke'de bıraktıkları her şeyi adeta "Men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha." Allah bir hasene ile gelirse karşılığını 10 kat vereceğini vaat ediyor. Asgari budur. 100 verir, 1000 verir Allah. Onlar mevsiminde vermeleri gerekli olan şeyi çok iyi verdiler. Bir arkadaşımızın sık sık sağda solda dediği, ifade ettiği, hatta çoklarına taaddada bulunduğu gibi siz verin, eğer Allah 10 kat vermezse ben vereceğim dediği gibi Allah'a ciddi bir güvenin ifadesidir bu. Onlar Allah'a ciddi bir güven içinde vermeleri gerekli olduğu yerde verdiler hiç tereddüt etmeden. Eğer Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer efendilerimiz de dünyaya az buçuk meyiller olsaydı daha sonra dünyada en zengin insanlar olurlardı. Ama Efendimizin yolunda ondan ayrılmak istemediler sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ellerine geçeli öbür elleriyle hemen tasaddukta bulundular gitti. Onun için fakir kaldılar. Yoksa Abdurrahman bin Avf gibi kimseler diyorlardı ki vallahi servetimizin sayısını bilmiyoruz. O Enes gibi fakir böyle Efendimizin kapısında büyümüş ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasına mazhar olmuş. Kendisine bir yudum süt verilirse şayet içer karnı doyurur. Ama bir mevsimde Efendimiz'e hizmet etmiş. Doğrudan doğruya anası tarafından kendisine hibe edilmiş. Ya Resulallah, alem sana armağanla geldi. Verecek bir şeyim yoktu. Ümmü Süleym, büyük kadın. Rümeysa. Ben de bunu sana armağan ediyorum. Kabul buyurun. 10 yaşında kabul buyurulan Enes, Efendimiz Darif Fena'ya gözlerini kapadığı zaman 20 yaşındadır. Der ki çocuğum, çocuğumun çocuğu, çocuğumun çocuğu, torunlarım elimle gömdüğüm yüzü aşkındır. Servetime gelince ne koyunumun hesabını biliyorum, ne tarlamın hesabını biliyorum. Allah o kadar verdi demiştir. Bütün bunlar mallarını ve canlarını vermeleri gerekli olan mevsimde vermişlerdir. Bahar mevsiminde. Bahar mevsiminde toprağın bağrına tohumlar atılır. İnsan kilerinde, ambarında ne varsa hepsini saçmalı. Toprak yalan çıkarmaz insanları. Toprak vefasızlık yapmaz. Dökülmeli, bütünüyle toprağa dökülmeli. Bütünüyle tohum haline gelmeli. Onun vefalı bağrına. Şu bahar mevsiminin vefalı bağrına her şey dökülmeli. Göreceksiniz bu işin bir yazı olacak, bir sonbaharı olacak. Ektiğiniz bir tohum mevsim müsait bulduğundan 2-3 başak çıkarmış olarak bulacaksınız. Her başak Kur'an'ın ifade ettiği gibi bir bakıma belki 70 tane tane ile sizin karşınızda arz-ı endam edecektir. Allah'ın verdiği karşısında siz de şaşkınlığa düşeceksiniz. Tohumu eken siz olmanıza rağmen fakat sonradan başkalarını gayza sevk eden kilerlerin ambarların dolması karşısında yu'cubu zurra sırrını bütün iliklerinize kadar yaşayacaksınız. Şimdi bahar mevsiminde döküleceksiniz, vereceksiniz. Ben şu kadar verdim yetmez mi demeyeceksiniz. Sizin önünüzü almak, tabir caizse bu mevzuda bir regüle işi bahis mevzu ise şayet regüle eden insanlar önünüzü almalı. Hayır o kadar akmayın demeli. O kadar akmayın, ileride akacağınız anlar olacaktır. Yoksa bütün varlığınızda saçılıp döküleceksiniz. Yarın, yarın Allah'ın taahhüdü altındadır. Çoluk çocuğun onlar Allah'ın taahhüdü altındadır. Geleceğin teminatı o Allah'ın taahhüdü altındadır. İşte halilane bir ruh. Yani nasıl daha evvelki halil böyle davranmışsa, hani Halilurrahman nasıl böyle davranmışsa, evladına arkasını dönüp gitmiş, dönüp yüzüne bakmamış, zevcesine arkasını dönüp gitmiş, dönüp yüzüne bakmamış, aradan asırlar geçmiş, kaç asır bilmiyoruz. Eğer Allah ashab içinde bir tanesini dost edinin denseydi, ben Ebu Bekir'i dost edinirdim. Ama Allah başkasına razı değil. Bir dostluk mevkiini ihraz etmiştir. Halilurrahman, o da Halilurrasul, Ebu Bekir. Çoluk çocuğuna bir şey bırakmadın mı? Hani bildiğiniz şey, ben değişik bir zaviyeden değerlendiriyorum. Onları Allah'a bıraktım. Onlar Allah'ın taahhüdü altındadırlar. Bu haddi zatında zamanı çok iyi değerlendirmenin ifadesidir. Kur'an-ı Kerim ve cahidu fi sebilillahi bi emvalikum ve enfusikum diyorsa bu arkadaşımızla malınızla canınızla Kur'an mücadele edin demek suretiyle bana bu ayetin maliyle bir soru tevcih ediyorsa şayet istenilen şey budur. Mevsimin çok iyi değerlendirilmesi lazım. Biz bir yandan arkadaşlarımızın civan mertliklerini destanlaştıralım. Gücüm olsaydı çok defa Şahsi kinlerim, şahsi garazlarım, şahsi ibrazlarım, şahsi hırslarım, şahsi nefretlerim ve bunlarda bazı şahısların bazı davranışlarına muhatap olması bir yana, eğer Firdevsi gibi dasitani bir gücüm olsaydı, ben şu 20. asırda Kur'an'a sahip çıkan bu arkadaşlarım için 60 bin beytlik değil, 60 milyonluk bir destan yazacaktım. Bunların bu davranışlarına karşı Kadir Şinas'ın ifadesi budur. Bunu ne ilk defa söylüyorum, söyleyebileceksem bundan sonra yine Rabbim beni liyakatsızlığıma rağmen söyletecekse daha defaatla değişik zaviyelerden ele alıp Rabbime karşı minnet çizgisinde bunu defaatla ifade edeceğim. Rabbim semahat hissiyle coşmuş ve gerilmiş arkadaşlarımızın cömertliklerini kat kat artırsın. Ve bu işin baharını yaşıyoruz. Baharda açan çiçekleriz. Bizim için beklenilen bir mevsimdir. Gençler her yerde böyle, kendilerine tevdi edilen vazifeyle, ellerine yaptıkları buketlerle, o büyük ruh, o büyük mananın etrafında tavaf eder, döner gibi bir vaziyeti aldıkça, herhalde o işte diyor yerinde, işte şimdi bahar hediyeleriyle kapıma geldiler ve ben daha evvel, 60 sene evvel kendilerine vaat ettiğim Heni en lekum kitabında bulunuyor, iltifat ediyorum. Şimdi manzara durum budur. Ama bu işin hızlandırılması bu mevzuda Cenab-ı Kibriya'nın huzurunda nasıl kabule kalin olur? Hazreti Cenab-ı Resulullah'ın huzurunda nasıl hora geçer? Ve bu bezmi açan, bu çığırı açan ve bu mevzuda bize ışık tutan, arkasında bir ışık ordusu ayarlayan müstesna büyük dimağların, onlar içinde müstesna ve büyük dimağın nasıl hoşuna gider, nasıl memnun ve mesrur olurlar? Ruhaniler alemiyle çok alakası olmayan kalbi mahsulatımla, ürünlerimle, kalbi imkanlarımla ben bunu ifade etme gücünde değilim. Onu sizin yüksek tasavvurlarınıza, idraklarınıza havale ediyorum. Bu da işin bir yanı. Bir diğer yanı şudur. Bunu daha önce bu soru gibi soru bana sorulduğunda yine demiştim. Esasen malımızla, canımızla nasıl mücadele edeceğiz? Bu bir inanca bağlı bir şeydir. Zürra, yine ben aynı şeye döneceğim. Attığı tohum eğer toprağın altında çürümeyeceğine inanıyorsa şayet tereddüt etmeden her yere saçar onu. Diktiği fidelerin ve fidanların eğer hepsi tutacağına inanıyorsa hiç durmadan elindeki fidanların bir tanesini dahi ihmal etmeden hepsini kuvve-i imbatiyesi fevkalade olan toprağın bağrına gömmeye çalışır. Elinde yumurtası ve bir civciv makinası olan birisi yumurtaların elinde badava kokuşması, çürümesine meydan vermemek için hepsini ya o kuluçka makinasına kor veya bir kuluçkanın altına kor, hepsinden civciv almaya çalışır. Ama inanıyorsa, şayet inancı bu seviyede değilse, bazı tohumların çürüme zannı şüphesi varsa, bazı yumurtalardan civciv çıkmayacağı kanaati ruhunu sarmışsa onun şayet, mevsimi tam tohum atma mevsimi olarak bilmiyorsa şayet, bunlar geriye bir şeyler bırakacak, kenz yapacak ve bu mevzuda civan merdane gerilemeyecekler. Böyle bir gerilme ruhunu, şuurunu vicdanlarında duyamayacaklar. Dönüp geriye tekrar arz edeyim, Allah yolunda bu mevzuda dökülüp saçılma ona çok inanmaya bağlıdır. Şu anda mevcudiyetimize inandığımız kadar onun mevcudiyetine inanma. Ve onun uğrunda şu anda yaptığımız her şeyin kat kat müzaaf şekliyle dal budak salmış, çiçek açmış, meyve vermiş hüviyette öbür alemde karşımıza çıkacağına inanmakla olacaktır. Bu alem tamamen öbür alem hesabına çalışan bir çark olduğuna inanmamıza bağlıdır. Ve en veciz hadis beyanıyla "Dünya mezra'atul ahire fehvasınca" tamamen ahiretin bir tohum yeri, bir tarlası, bir ekin yeri, bir bağı, bir bahçesi olduğuna inanmamıza bağlıdır. Kim ne kadar inanıyorsa bu mevzuda o kadar gerilecek, o kadar açılacak, o kadar saçılacak, o kadar toprağın bağrına tohum dökecektir. Arkadaşlarımızın şu ana kadar bu mevzuda gösterdikleri durum, ishar ettikleri hissi semaat, bu mevzuda daha büyük şeyler yapabilecekleri fikrini bize vermektedir. Bizi yalan çıkarmasınlar. Muhbir-i Sadık'ın gelecek hakkında beşaretleri ve müjdeleri var. O olmaya çalışsınlar. Dıştan bakanlar, gökten bakanlar desinler ki, ya Resulallah bunlar onlar mıdır desinler. Allah'ın bu mevzuda tefsiratı vardır.
melekler sorsunlar, bunlar onlar mıdır desinler. Diğer bir husus, bu mevzuda hissi semaatle tam gerilememiş arkadaşlara, diğer arkadaşlar misal olsunlar. Umumi toplantılara onları çok iyi hazırlasınlar. Önde olanlar, önde olmanın hakkını versinler. Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi radıyallahu anhum. Bize çok iyi misal teşkil etmiş ve bugün kendilerini daha da iyi anlayabildiğimiz bu zatlardan Allah ebeden razı olsun. Bunları kudve, öncü, rehber, pişuva ittihaz etsinler. Arkadan gelenler bize bakacak, bize göre vaziyet alacaklardır. Ve zaten şu ana kadar yaptığımız böyle küçük çaptaki hususi toplantılarda arkadaşlarımızın her davetleri neticesinde davetin bana kazandırdığı imkanla gönlümü yumuşatan, gözlerimi yaşartan tablolar da hep bu sayede olmuştu. Yani önde olan arkadaşlarımız önde bulunmanın hakkını eda etmişlerdi. Açık kapalı, civan mertçe davranmışlardı. Arkadan gelenler de onlara adım uydurmaya çalışmışlardı. Bir semahatlerin coşacağı bir ay daha geliyor. Bu ayı arkadaşlarımız arkadaşlarını hazırlasın. Bu ayı öyle karşılasınlar. Büyük küçük, imkanı geniş, dar, herkes malıyla, canıyla mücadele etsin. Fani canını ebedileştirsin. Fani malını ebedileştirsin. Allah'la bir alışverişe girsin. Dünyayı versin, ukubayı alsın, nefsini versin, Allah'ı alsın, benlik ve enaniyetini versin, Resulullah'a sahip olsun. O zaman zerre iken güneş olacak, katre iken derya olacak, hiç ender, hiç iken kainatlar olacaktır.